Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde konuk koltuğunda kendim oturuyorum. 2019 sonunda başladığım bu macerada 100. bölüme geldik bile. Öncelikle dinleyen herkese gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. 100 bölümdür attığınız mesajlarla, vermiş olduğunuz destekle beni de bu yolda devam etmeye en büyük motivasyon kaynağım sizlersiniz. Bu bölüm için aslında kendimi konuk almayı düşünmüyordum. İşte kendini konuk alsana diyenlere, kendim mi konuk alacağım, çok garip olur vesaire diyordum. Ve iki tane çok ünlü konuk adayım vardı. Ama gerçekten 6 aydır bir türlü tarih denkleştiremedik. Ve 100. bölümü daha fazla sarkıtmak istemedim. Umarım onları da ilerleyen noktalarda podcast'te konuk alacağım. Ama sizden son zamanlarda çok sık aldığım kendi hikayeni de anlatsana mesajları üzerine dedim artık kendi bölümümü o zaman daha fazla ertelemeyeyim ve 100. bölüm konuğum kendim oluyorum. Ama kendi kendime sorup cevap vermek yerine 3 tane konuğum var yine tabii ki. Bana soru soracak kişiler koltuğunda oturan ilk kişi benim de yurt dışı deneyimimde kilit bir insan olan üniversiteden arkadaşım Gül Taner'i. Londra'daki ilk günümden beri beraberiz ve ilk sezonda 7. bölümde de onu konuk almıştım. İkinci kişi ise Londra'da ilk tanıştığım kişilerden biri olan ve buradaki en yakın arkadaşlarımdan Tuna Kunt. Onun da ikinci sezon 6. bölümde konuk almıştım ve onunla olan uyumumuzu çok sevip Tuna sana soru sormalı kesinlikle şeklinde mesaj atan birkaç kişi olmuştu. O zamandan beri böyle aklımın bir köşesinde Tuna vardı. Dedim hadi böyle olsun. Ve üçüncü kişi de ablam Arzu. Kendisi Bir Gidene Soralım podcast'inin ismini bulan kişi. Ben o zaman böyle ne yapmalıyım? İngiltere'den sesler, yurt dışından sesler vesaire gibi çok da yaratıcı olmayan fikirlerim vardı. Sağ olsun Arzu, Bir Gidene Soralım'ı bulmuştu. Mikrofonu onlara devretmeden kendimle ilgili de birkaç bilgi vermiş olayım. Bu kısmı nasıl yapsak bilemedim çünkü. Normalde biliyorsunuz her bölümde konuğumu kendim tanıtıyorum. Ve aslında fark ettim ki sosyal medyada da kendi bu göç maceram veya yaptığım işi pek paylaşmadığım için bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Hani podcastleri dinleyenler aralardan yakalamıştır illaki kendimle ilgili verdiğim örneklerden paylaşmış olduğum bilgileri, ama aslında bu podcast macerası ve sosyal medyadaki içerik üreticisi kimliğimin yanı sıra ben kurumsal hayatta çalışıyorum ve Londra'ya da iş ile transfer oldum. Şu anda global bir FMCG şirketinde dijital pazarlama alanında çalışıyorum. Avusturya Lisesi ve Boğaziçi İşletme mezunuyum. 2017'den beri de Londra'da yaşıyorum. Bu şekilde bu sefer mikrofonu konuklarıma devredip konuk koltuğuma çekiliyorum. Merhaba Gül, Arzu, Tuna.
Merhaba.
Merhaba.
Öncelikle büyük bir merak ve heyecanla beklediğim ve eminim dinleyicilerin de beklediği bölüm geldi. Evet, 99 bölümdür. Soruları sen sordun. Şimdi sıra bizde.
Merhaba. Emre, ben de çok heyecanlıyım. Bence soru sorma tarafı da bayağı zorlu. Sana sorular hazırladım. Bekliyorum.
Ben de heyecanla bekliyorum.
Merhaba. Ben de en başından beri bu sürecin ve bu podcast'in doğum sancılarını nasıl çektiğini gördüm. Şimdi 100. bölümde sana soru soruyor olmak çok güzel bir his. Hadi başlayalım.
Evet, o zaman başlayalım. İlk soruyu hanginiz soracak bakalım?
İlk soru benden geliyor. Yurt dışına taşınma hikayen nasıl gelişti? Ben bunu öğrenmek istiyorum.
Evet, yurt dışına taşınma fikri aslında bende hep var olan bir şeydi diyebilirim. Yani ilk olarak bir tarih vermem gerekirse kesin tarih 2006 gibi, daha lisedeyken şu kararı vermiştim aslında. Hani üniversiteyi Türkiye'de okuyup, o zaman Boğaziçi hayalim vardı. Sonrasında da yurt dışına taşınma gibi bir plan yapmıştım kafamda. Sonra üniversitede okurken 2012'de bir dönem Paris'te okudum ve o 6 aylık süreçte de kararım kesinleşti. Hatta Türkiye'ye dönerken Türkiye'deki son senem diyerek dönmüştüm. O kadar kendimden emindim. Tabii evdeki hesap çarşıya o kadar hızlı uymadı. 2013'te üniversiteden mezun olurken yurt dışında ilanlara bakmaya başladım. Ama tabii yeni mezun ve Avrupa Birliği pasaportu olmayan birini kimse işe almıyor. Yani olabilir tabii ki, kimsenin hevesini kırmayayım ama zor olabilecek bir şey. 2 sene boyunca ben 2013'ten 2015'e işte büyük şirketlerin graduate programlarından, işte Lüksemburg'dan İtalya'ya kadar, hani herhangi bir ülke gözetmeden ne kadar giriş pozisyonu varsa LinkedIn üzerinden başvurmaya başladım. Bir yandan da mesela İngiltere'de Monster gibi İngiltere'nin kariyer şirketlerindeki işlere başvuruyordum. Ondan sonra Dubai'de falan da işlere bakıyordum. Ama özellikle Paris ve Barcelona, ki hala en sevdiğim iki şehir, bu şehirdeki ilanlara bakıyordum. Hatta hala LinkedIn'de alertlerim duruyor, onları iptal etmedim. Hala geliyor oradan alertler. Ama tabii ki bir yandan da Türkiye'de çalışmaya başladım. Yakın birkaç arkadaşımın İngiltere'de master yapmasıyla böyle biraz daha rotamı İngiltere'ye çevirmiş oldum. Ve 2014'te İngiltere'de aslında master programlarına başvurdum. Ve bayağı bir yandan da İngiltere'de işlere de bakıyordum derken, Aralık 2014'te eski şirketimle görüşmeye başladık. Ve Mayıs 2015'te başladım ama önce sen bir İstanbul ofisinde başladı dediler. 6 ay geçici olan bu süre 2 seneye çıktı. O sırada beni işe alan yöneticiler değişti. Her gelene tekrardan kendimi anlatmam gerekti vesaire derken, hatta o dönemde bana İstanbul'da arkadaşlarım "Emre buradan çık, başka bir şirkete geç" vesaire diyen de çok oldu. Ama bolca sabır ve özverinin ardından, gerçekten çok sabrettiğim bir dönemdi o 2 sene. 2017'de Londra'ya taşındım. Bu şekilde benim göç hikayem.
Benim de parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum Londra'daki ilk günün nasıldı?
Bu soru çok güzel bir soru. Hatta buradan Gülce'ye de selam göndermiş olalım. İlk sezon 3. bölümde onu da konuk almıştım. Onun aklına gelen sorulardan biriydi. Gül'e dedim bu soruyu da ekleyelim. Biraz sipariş usulü bir soru oldu. Ama yeni sezonda bu soruyu eklemeyi düşünüyorum. Çünkü aslında ilk günü herkesin nasıl geçmiştir, o an ilk hisleri nasıldı vesaire, bence bu bayağı göç deneyiminde kilit bir an. Sonuçta ilk gün belki de insanın bazı hisleri en yoğun yaşadığı günlerden biridir diye düşünüyorum. Benim de öyle oldu aslında. Tam böyle 2017'de referandum dönemi idi ve böyle bilmiyorum, çok yoğun duygularım vardı. İşte podcast'in kapağındaki uçak penceresi görüntüsünü hatta ben özellikle seçmiştim. Çünkü aynı bu şekilde camdan dışarı bakarak, işte niye yurt dışına gidiyoruz, bu kadar insan taşınıyor bu ülkeye, ne olacak, bu insanlar nasıl bir araya getirilebilir gibi kendi kendime üzüldüğüm ve böyle bayağı ciddi bir şekilde düşüncelerle camdan dışarı bakarak temelli taşınma kafasıyla uçakta gidiyordum. İlk aslında anım o güne dair bu ve sonra işte Londra'ya indim, otelime yerleştim ve o an otel odasında anlık böyle baskın bir yalnızlık hissi vardı. Ama bu çok uzun sürmedi çünkü şanslıyım ki benim üniversiteden işte Gül'le arkadaşız. Gül de Londra'da yaşadığı için hemen Gül'le buluşmuştuk bir saat sonra. Sonra da gerçekten 5 sene boyunca öyle geçmiş oldu. Hyde Park'ta dolanıp Oxford Street'in oralarda böyle bir yerde yemek yiyerek güzel bir gün geçirmiştik. O günü mesela tek başıma geçirmek istemezdim. Benim ilk günüm böyleydi.
Evet, ben de o günü çok net bir şekilde hatırlıyorum. Yaptığımız, yediğimiz şeylerin detayına kadar hatırlıyorum. Müthiş keyifli bir gündü. Ve o günden beri de her gün daha da keyiflenerek arttı.
Evet, gerçekten ben de o günü çok net bir şekilde hatırlıyorum ki 5,5 sene geçti yani üzerinden. Bu arada gerçekten konuk olmak da çok zormuş. Böyle konuşurken işte sesim mi titriyor? Acaba böyle gergin mi konuşuyorum, neşeli mi konuşuyorum? Böyle insan geriliyormuş, bunu da dinleyenlere söyleyeyim. Biraz bir heyecan var bende yani şu anda. Neyse.
Peki ilk günün çok güzel geçti. Biraz yalnızlık ama sonra Gül'le gezmeler. Devamı nasıldı? Adaptasyon sürecin nasıldı? Alışırken Londra'ya yaşadığın zorluklar var mıydı? Neler düşündün?
Yani aslında bunu podcastlerde hep diyoruz. Ama gerçekten bence adaptasyon süreci için minimum 6 ay hatta 1 sene süre bitmelisiniz diye düşünüyorum. Özellikle hani böyle işle taşınıyorsanız, hani okul ile taşınanlar için bambaşka bir deneyim olabilir. Ya da işle de bir yere taşınıp 2 ayda alıştım diyenler de var mı var. Ama çok fazla konuğum da 6 ay, 1 sene gibi bu süreleri hep diyordu. O yüzden mesela şimdiki aklım olsa bu bilgiyi böyle kenara koyarım. Alışma süreci yaşadım ben de. Bir adaptasyon sürecim oldu. Aslında 2015'te eski şirketimde çalışmaya başladığımda görev nedeniyle özellikle ilk sene neredeyse ayda bir hafta Londra ofisine geliyordum. O yüzden aslında toplayınca 3 ay kadar bir süreyi Londra'ya taşınmadan önce Londra'da geçirmiştim. Hani bu da beni şehre keşfetme anlamında bayağı faydalı olmuştu. Akşamları özellikle iş çıkışı işte her yeri keşfetmeye çalışıyordum. Mesela Hammersmith'te olmama rağmen kalkıp Canary Wharf'a da gidiyordum, orası nasılmış, ya da işte farklı farklı mahalleleri keşfediyordum. Ya da merkezde yürüye yürüye her yeri ezberlemiştim. O yüzden şehre aşinaydım ama birkaç noktada adaptasyon süreci yaşadım. Öncelikle temelli taşıma psikolojisiyle gelmiştim ve bir an önce kendimi her şeye alışmam için çok zorluyordum. Ve bu bir süre sonra öyle hissetmediğim için beni çok yormuştu. Sanki bir senelik gelmiş gibi bakmaya başladığımda şehirden biraz daha turist gibi zevk almaya çalıştım ve biraz daha rahatlamıştım. O yüzden dediğim gibi böyle kendinize adaptasyon için bir süre biçmelisiniz. En zorlandığım konu ise dediğim gibi şehre aşinaydım ama 4. sezon 22. bölümde Berlin'de Ceyda ile konuştuğumuz gibi sosyal sermayeyi bırakmak beni zorlayan konulardan biri oldu. Bu hem iş anlamında hem sosyal çevre anlamında. Mesela iş ile taşındığım için bu konuda ilk başlarda zorlandım. Şöyle yani, mesela iş için işte birkaç farklı sosyal medya ajansı bulmam gerekiyordu Londra'da, ya da X sektörde bir konuda bir şey danışmak istiyorum mesela. Türkiye'deyken bu mesela reklam ajanslarında arkadaşlarım vardı, tanıdığım insanlar vardı, ya da bir alanda bir şey danışmak istiyorsam illa o alanda çalışan birini ya kendim tanıyordum ya bir arkadaşımın arkadaşı oluyordu. Bu zamanla tabii hem Türkiye'de iş hayatında deneyim kazanmanın da verdiği bir şey oldu. Hem üniversiteden oluşan network'ümün de faydasıydı. Tabii Londra'ya geldiğinizde ya da başka bir yere taşındığınızda bu network bir anda yok oluyor. Londra'da her şeyi sıfırdan kurmak, oluşturmak en büyük alışma sürecimdi diyebilirim. Tabii bu da zamanla oluyor. Hani hem iş anlamında hem sosyal anlamda. Diğer konuda zaten arkadaş çevresiydi. Özellikle böyle işiyle taşınınca ve benim mesela şirketim çok ufak bir şirketti. Yani Londra ofisinde 40-50 kişi vardı ve bunun büyük çoğunluğu benimle yaşıt insanlar değildi. O yüzden mesela iş anlamında çok bir arkadaş edinebileceğim bir ortam yoktu. Ben de biraz sosyal biriyim ve İstanbul'dayken mesela her gün bir şeyler yapmaya alışmıştım. Bir anda buraya taşındım. Sağ olsun Gül vardı. Bir de Nergis diye yine 3. sezonda konuk aldığım bir arkadaşım da burada yaşıyor ama onların ötesinde hani işte evde oturmak falan bana çok garip gelmişti. Hani çok fazla farklı şeyler yapmama ilk taşındığım zamanlarda. Ama bu da zamanla oturan şeylerden biri oldu. Zaten Londra'da şu 5 senede küçük İstanbul olma yolunda da çok yol kat etti. İşte atıyorum İstanbul'da bir mekana girince tanıdığım biriyle karşılaşmayı artık Londra'da da mesela çok sık yaşıyorum veya sokakta yürürken bir arkadaşımla, tanıdıkla karşılaşabiliyorum. Bu da beni aslında daha evde hissettiriyor. İlk başlarda hani böyle daha yabancı gibi hissettiriyordu şehre. Dediğim gibi bu sosyal çevreyi ve iş anlamında da know-how'ı ve network'ü kurmak adaptasyon konusunda kilit şeylerden biri oldu benim için. Ve yurt dışında genel olarak bence tekrardan bir hayat kurmak büyük bir emek gerektiriyor.
Evet, çok haklısın.
Londra'ya ilk taşındığında şaşırdığın şeyler var mıydı? Varsa da nelerdi?
İlk şaşırdığım şeylerin başında Londra'nın çok kültürlülüğü geliyor. Çünkü ben mülakatlarda tamamen İngilizlerle mülakat yapmıştım. Bir şekilde beni işe alan yönetici de İK'cı da İngilizdi. Ve zannettim ki işte bütün ofis İngilizlerden oluşuyor. Bir geldim, bir baktım. Yani İngilizler belki şirketin %20'si. Ve sonradan öğrendim ki zaten İngilizler Londra nüfusunun %30'unu oluşturuyormuş. Umarım yani internetten baktım yanlış bilgi değildir ama gerçekten zaten çok fazla Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı da var. Ama sadece Avrupa Birliği ülkelerinden olan insanlar da değil. İşte atıyorum Amerikalısı, Avustralyalısı, her Afrika ülkesinden, Güney Amerika'dan insanlar var. Ve kesinlikle diyebilirim ki Londra bence dünyanın en kozmopolit şehri. Hatta bence olmayabilir. Hani belki de bu resmi bir bilgi. 200'den fazla dil konuşuluyormuş. 60'dan fazla ülkenin restoranı var. Ve bir şekilde mesela hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığım Uganda'dan Somali'ye birçok ülke hakkında da zamanla buralardan insanlarla yolum kesiştikçe, denk geldikçe, çalıştıkça ya da işte bir Uber şoförü bile olabilir. Bir şekilde farklı ülkeler hakkında, kültürler hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz ya da o ülkelerin yemeklerini tadabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. O yüzden en şaşırtan ve de Londra hakkında en sevdiğim şeylerden biri bu. İkinci çok şaşırtan şey ise bunu aslında bu sezonda 15. bölümde 4.15'te anlattım. Spor yapma alışkanlıkları. Yani ilk başta bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü Türkiye'de hani spor yapmak opsiyonel bir şey gibi. Hani son yıllarda Türkiye'de de çok büyüdü bu konu ama mesela hiçbir eski ofisimde insanların öğlen arasında spor yapmaya gittiğini hatırlamıyorum. Ya da hiçbir arkadaş grubumda herkes faal bir şekilde spor yapmıyor. Ama burada mesela ilk taşındığım aylarda şirkette şöyle bir sohbet olmuştu. İşte herkes böyle bir sevdiği grup dersini anlatıyordu falan. Ofisin orada birkaç spor salonu vardı. Sonra bir şekilde muhabbet ilerledi, dediler sen nereye kaydoldun falan. Ben de durdum, dedim ben herhangi bir spor salonu üye değilim. Ve ekiptekiler şok olmuştu, nasıl yani spor yapmıyor musun, spora gitmiyor musun diye. Ben de buna çok şaşırmıştım. Zaten böyle iş çıkışı hani insanları sokaklarda koşuya çıkmış bir şekilde görebilirsiniz. Hani Londra'nın her yerinde. Benim en şaşırdığım şeylerden biri başlarda bu olmuştu.
Şaşırmaktan gidelim o zaman. Arada bunu podcast dışında dertleşirken konuşuyorduk. O yüzden biraz hakim neler düşündüğünü ama kesin çalışma ortamında da şaşırdığın şeyler olmuştur. Sence İngiltere ve Türkiye arasındaki kurumsal hayatta ne gibi farklılıklar var?
Bu konuda gerçekten en şaşırdığım şeylerden biriydi ilk başlarda ve hatta zorlandığım, adapte olmaya zorlandığım konuların biri de İngiltere'deki iş ortamında sosyalleşme olayıydı ya da ofislerin çok sessiz olması ya da benim çalıştığım ofis çok sessizdi. Ama genel olarak mesela çalışma ortamında işte telefon ile kesinlikle oyalanmıyorlar. Ofiste böyle gereksiz lak lak muhabbet yok. Çok dakikler genel olarak. Ofiste sosyallik minimumda diyebilirim. Çünkü insanlar işini yapıp mesai bitiminde çıkmaya çalışıyor bir an önce. Zaten İngilizlerin çoğu ya şehir merkezinde yaşayan da var ama genelde şehir dışında yaşıyorlar. O yüzden bir an önce işte metroya binip işte ya da trenlerini yakalayıp evlerine gitme derdindeler. O yüzden öyle uzun uzun öğlen yemekleri, sonra mesaiye kalmalar gibi durumlar çok yaygın değil. Ama sosyal ofis ortamına alışmış biri olarak bu başta beni çok zorlamıştı. Hatta hala zorluyor ama alıştım artık. Ya mesela toplantılarda da böyle bir anda toplantıya giriyorsun ve işte ufak bir iki cümlelik bir yorumlaşma sonrasında, çok kısa bir muhabbet sonrası hemen konuya giriliyor. Buna ben de alıştım mesela artık. Yani yalandan bir nasılsın diye sorup direkt toplantıda konuya giriyorum. Öyle bizdeki gibi toplantı öncesi sosyalleşme falan minimum düzeyde, ki Türkiye'de çalıştığım bir şirkette mesela toplantı odasına girilirdi, mutfaktan çay kahve söylenirdi, onlar gelir. İşte böyle sohbet, yarım saat abartı oldu belki de, 15-20 dakika sohbet edinip 40 dakika belki toplantı yapılırdı. Burada öyle bir ortam kesinlikle yok. Ya da ofis ortamında da işte biri WhatsApp'ına bakıp aa işte bugün böyle bir şey olmuş falan, ya da Instagram'da dolanayım işte arkadaşlarımla öğlen yemeğine çıkayım falan, bu tür şeyler yok. Zaten öğle yemeği kültürü de çok farklı. Bunu da zaten zaman zaman dile getirmiştik. Herkes evden bir şey getiriyor ya da sandviç, salata alıp masasında hızlıca yiyor. Öyle Türkiye'deki gibi bir saat, bir buçuk saat süren öğlen yemekleri, kahve molaları burada insanlar için müthiş bir lüks. Mesela zaten burada ticket veya yemekhane diye bir olay birçok şirkette yok. Genelde kendi maaşınızla yemeği halletmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'ye göre en büyük farklardan biri bu. O yüzden herkes evden bir şey getirip hızlıca masasında yiyor. Ya da bazı şirketlerde yemekhane var ama birçok ajansta ya da daha ufak şirketlerde öyle bir durum yok mesela. O yüzden bir anda hani Türkiye gibi iş yerinin sosyalliğinin yüksek olduğu bir ülkeden gelip böyle işte masada 5 dakikada yemek yiyip kalkmak ve işe geri dönmek kolay olmayabilir herkes için. İlk 2 sene çok zorlanmıştım bu konuda. Ama şimdi mesela Türkiye'ye dönsem, her gün ekiple yemek yemek ya da her gün iş arkadaşlarımla yemek yemek konseptine geri alışmaya zorlanırmışım gibi geliyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Eski şirketimde 5 sene çalıştım burada ve belki ekipçe veya 3-4 kişi bir arada dışarıda yemeğe 15 kere falan gitmişizdir. o 5 senede işte anca biri işe başladığında, işten ayrıldığında falan. Hani böyle nadir okazyonlarda böyle işleri, sosyalliği ve genel olarak mesaiye kalmama ve dakiklik en büyük gördüğüm farklar.
Evet, senden bunları duyup gelip çalışma hayatında tamamen aynılarını deneyimlemek benim için de çok garip olmuştu. Hele hele İngilizlerin en sevdiğim kültür özelliklerinden biri. Hani iş çıkışı, pub'a gidip orada birazcık muhabbet edip, sohbet edip sonra evlere dağılmaları. Benim de çalıştığım yer itibariyle böyle bir şeye hiç şansım olmamıştı. Ve yani galiba en çok sosyalleştikleri anlar iş çıkışı, o pub anları. İş ortamında kesinlikle dediğin gibi sosyalleşme pek yok. Ve bize sanırım galiba en çok zor gelen şey de bu.
Evet, aynen öyle.
Ben de bir toplantıya girdiğimde ne haber diyorlar mesela. Ben o sırada hayatımı anlatıyorum. Ama aslında o ne haber dedikleri, hadi geldin başlayalım demek istiyorlar. Orada bir kültür farkı yaşanıyor.
Ben başlarda mesela şey, işte mutfakta biriyle karşılaşıyorsun. İşte nasılsın falan ya da hafta sonu nasıl geçti. Sonradan anladım ki hani bu böyle tek cümleyle geçiştirilecek bir soruymuş. Hani birkaç tabii yakın arkadaş olduğunuz insanlarla sohbet ediyorsunuz. O kadar soğuk değil İngilizler genel olarak ama ya her gördüğüne de uzun uzun işte bu hafta sonu şu arkadaşımla brunch yaptım. İşte yok tenis izlemeye gittim falan gibi açıklamaları beklemiyorlar. Hani aa işte güzeldi, hava çok iyiydi, bitti. Yani bir an önce herkes yoluna bakmaya çalışıyor. Özellikle toplantılarda yani bazen hala şaşırdığım da oluyor. Hani alıştım diyorum ama Tuna dediğin gibi yani şimdi özellikle online ortamda iyice kısaldı bunlar sanki. İşte herkes geliyor. E hadi o zaman başlayalım. Gerçekten toplantı 1'deyse biri 2 gece en geç muhabbet kısmı bitmiş oluyor. Sonra 28 dakika aralıksız, goygoysuz iş konuşuluyor ve sonra herkes dağılıyor. Türkiye'de böyle bir şey çok nadir yani. Çok çok sosyalleşiyoruz bence iş ortamında, her ortamda olduğu gibi.
Peki farklardan devam ediyorum. Sence İngilizler ve Türkler arasındaki farklar neler? Sen neleri gözlemledin?
Ya vallahi bu sosyallik olayından devam edeceğim sanırım. Arzu'nun demin dediği gibi ilk sezonda 9. bölümde bunları not almıştım. Demet'in Çekler için yaptığı gözlem ile benzer bir gözlemim var. İlk tespitlerimden de bu. Sosyal hayat burada alkol etrafında dönüyor. Yani iş çıkışı doğrudan bir pub'a gidiliyor. Ve yemek yemeden içmeye başlanıyor ve ayakta duruyorlar. Mesela buna hala alışamadım. Hani iş çıkışı yorgun oluyorum. Niye ayakta durayım bir de diye düşünüyorum ya da yemek yemek istiyorum. Özellikle Türkiye'de hani İstanbul'da bir plaza insanı olarak iş çıkışı kanyona gidip hani sohbet edip yemek yemeye alışmış bünyem ilk başlarda zorlanmıştı. Zamanla alıştım ama seviyor muyum emin değilim mesela hala. Yemek sofrasında sohbet edip sosyalleşmek bizim kültürümüzün ana parçalarından ve sanırım onu daha çok tercih ediyorum. Tabi bunda biraz da İngiltere'nin yemek kültürünün zayıf olması da yatıyor olabilir. Ve genel olarak hani en büyük farklardan biri yemeğe çok az önem veriyorlar. Hani mesela bir şirket organizasyonu yapılıyorsa, ben eski şirketimde de 5 sene sosyal komitedeydim. O yüzden bayağı işte Noel partileri ya da yaz partileri gibi etkinlikleri de organize ediyordum ekiple beraber. Ve şey mesela sınırsız içki olması çok yemek olmasından daha önemli onlar için. Bu da onların kültürü sonuçta. Ben de böyle hani başlangıç 2 tane olsa ya da işte hem başlangıç ana yemek tatlı olsa falan bunlara takılıyordum. Ya şöyle bir baştan böyle birkaç atıştırmalık dolansa falan yemeği eklemeye çalışan kişi ben oluyordum. Zaten genelde böyle şirket yemekleri veya böyle bir davete giderseniz bence aç kalmanız olası. Ben bazen aç kalıyorum. Ya çok az yemeğe odaklanıyorlar. Bir diğer fark da yine sosyalleşmeden konuşuyorduk. Bunu demeden olmaz. Bizim kültürümüz gerçekten çok kolektif bir kültür ve İngilizler biraz daha bireysel. Demin de dediğim gibi İngilizler bence soğuk değil. Hani zaman zaman bence Türkiye'de böyle bir yanlış algı var. İngilizlere soğuk demem, mesafeli diyebilirim belki. Ama aslında gayet sosyal insanlar ve kendilerine has bir mizah anlayışları da var. Hani esprililer, sadece daha farklı bir boyutta sosyallikleri olabiliyor. Biz yine de ne olursa olsun Akdeniz kültürünün verdiği bir ekstra sıcakkanlılığımız var bence. İşte mesela birkaç İngiliz arkadaşımdan hatta şeyi duymuşluğum var ya da arkadaşlarımın işte kız arkadaşları, erkek arkadaşlarından. Bizim buradaki Türkler de mesela çok fazla kalabalık arkadaş grupları var ya da çok farklı farklı arkadaş ortamlarımız olabiliyor. Burada mesela İngilizlerde gözlemliyorum. Daha böyle nadir 3-4 yakın arkadaş oluyor ve o kadar gibi. Hani bizde ne bileyim Türkiye'de de insanların bir lise grubu olur, üniversite grubu. Böyle biraz daha sosyaliz genel olarak. Onun dışında sosyalliği bir kenara koyarsak İngilizlerle Türkler arasındaki en büyük fark, ya tabii bunların hepsi genelleme ama bence bu kültür anlamında da en büyük farklardan biri, çok tutumlu ve hesaplılar. Hatta zaman zaman bu cimriliğe bile varabiliyor. Yine 4. sezon 15. bölümde bu konuya girmiştik ama para tasarrufu önerileri yapan siteler diye bir konsept var mesela, money saving siteleri ve aynı şekilde işte ücretsiz deneme ürünü alabileceğiniz indirimleri listeleyen siteler var ve bunlar aşırı popüler. Mesela ofis ortamında bir yönetici metro ile otobüs arasındaki bir pound'un farkını yapıp bunu dile getirebilir. Türkiye'de böyle bir şey hayatta olmaz ki mesela ekonomimiz bu kadar gelişmiş olmamasına rağmen bizde baskın olan bu gösteriş kültürü de çok garip geliyor bana. Bu konularda İngiltere ve Türkiye iki zıt kutup gibi. Ve bu gösteriş kültürü gerçekten en büyük farklardan biri. Ya mesela işte üst düzey bir direktörümüz vardı. Paltosunu nasıl 10 senedir kullandığını anlatıyordu bir kere. Bunu çok net hatırlıyorum. Ya da işte kıdemli direktör senior director'dı ve iPhone 5 kullanıyordu. Ya da iPhone 4 kullanıyordu. Şuradan 2 sene öncesine kadar. Ki bence de yani mesela telefon bozulana kadar kullanılan bir şey burada. Ama ben mesela Türkiye'de böyle yaptığım şeyler olduğunda yargılayan insanları hatırlıyorum. Böyle gereksiz bir gösteriş kültürü var Türkiye'de ve bunun burada olmamasından dolayı çok mutluyum. Onun dışında iki şey daha var. Doğu temizlik anlayışı diye bir şey kesinlikle var. Sadece Türklere özgü bir şey olarak söyleyemem bu aşırı titizliği ama gözlemlediğim kadarıyla mesela eski ev arkadaşım Romanyalıydı. Onlarda da bu var, ya da Kıbrıslılarda, Yunanlılarda, İranlılarda. Genel olarak Doğu kültürlerinde bence Batı kültürlerine göre biraz daha titiziz. İşte bu ayakkabıyla eve girmemekten her yeri dip köşe bucak temizlemeye kadar. Beni burada şaşırtan şeylerden biriydi bu. Mesela ilk kaldığım evde birçok kişiyle paylaşıyordum. Avustralyalı ve İngiliz ev arkadaşlarım vardı ve mesela banyoya kadar ayakkabıyla girip sonra duştan çıkıp o ayakkabıyla yürünen yerlerde çıplak ayak gezmek ya da metroya böyle bir çantayı koymak ya da işte giyeceğin ceketi yere atmak metroda falan bana çok garip geliyordu. Hala garip geliyor. Son olarak da şeyi not almıştım. Tabii yıllar boyunca bu podcast'i kaydederken ara ara notlar almışım telefonumun notlar kısmında. O yüzden bunları hep podcast için kenara kaydetmiştim. Bekir Ağırdır'ın bir gözlemi var çok beğendiğim. Buna gireceğim. Şöyle bir yorum yapmıştı Bekir Ağırdır. Türkler belirsizlik altında çalışabiliyor. Gerçekten bu çok doğru bir yorum ve bence bu bizim harika bir özelliğimiz. Bunu hatta bayağı kafa yormuştum. Yani bu tamamen bence ülkemizin sosyolojik durumuyla da ve tarihsel anlamda da bir paralellik var. İşte hem Anadolu hem Rumeli coğrafyasında yaşamış olmamız bence bizi adaptasyona meyilli yapmış ve Türkiye'de baktığınızda nüfusunun çoğunun ya göçmen olduğu, yani işte kimle konuşsanız ya atıyorum Kafkas göçmeni, Rumeli göçmeni, Bulgaristan göçmeni, oradan buradan ya da ülke içinde insanlar bir yerden bir yere göç etmiş. İşte hani sorulur ya işte baba tarafım şuralı, anne tarafım buralı. Hani herkes bir şekilde bir yere göç etmiş ailelerin yakın geçmişinde ve yeniden oraya adapte olmuş. Mesela İngiltere'de bu çok yaygın bir şey değil. Genelde işte atıyorum biri Leicester'lıysa işte onun annesi de Leicester'da doğup büyümüş. Onun anneannesi de Leicester'da doğup büyümüş. Ya da İngiltere'nin içinde hareket etmişler. Başka bir ülkeden gelmişse hani başka bir ülkenin vatandaşıdır. Ya da anneannesi Avusturyalıdır. Mesela Avusturya'dan İngiltere'ye gelmiş gibi. Bir de bizde hep bir siyasi belirsizlik olmuş. İşte 10 senede bir darbe olmuş. Bir ülkeden geliyoruz sonuçta. Bu yüzden 5-10 sene sonrasını görüp plan yapmak daha zor belki. Ama insanlar buna adapte olmuş, belirsizlik altında çalışıyoruz ve aşırı mücadeleciyiz. Ve Türkiye Avrupa Birliği ülkesi değilken bile zaten bu kadar çok Türk'ün Londra'ya göç etmiş olması bile bunu anlatıyor. Yani insanlar bir şekilde kendini zorluyor, challenge seviyor ve genel olarak bence çok çalışkan buraya taşınan Türkler en azından.
Kesinlikle katılıyorum Emre. Yani özellikle şu son dediğin cümleyi ben buraya gelip de çalışmaya başladığımda o kadar hissettim ki, yani kendimle ilgili de bir sürü şeyin zaten farkına varmıştım. Ama özellikle bu adapte olabilme hızımız ve belirsizlik altında çalışabilme kapasitemiz gerçekten bizi başka bir yere koyuyor. Ama bunun şöyle getirdiği bir şey de var. Aslında senden bu kadar da belirsizlik altında çalışman beklenmiyor burada. Hani Türkiye'deki halimiz gibi sürekli böyle bir savaşta her şeye yetişmeliyim, her şeyi yapmalıyım, bunu da çok iyi yapmalıyım, belirsizlik mi, en iyi ben yaparım işleri gibi bir iddian olmasını kimse beklemiyor aslında senden. Çünkü dediğin gibi İngilizlerin böyle bir yaşanmışlığı da yok. Senden bunu o yüzden beklemiyorlar. O noktada da biz kendimize biraz fazla yüklenebiliyoruz sanırım. Hele hele bir de tabii yeni bir ülkeye taşınmışız, yeni bir yerde çalışıyoruz. İşte şirkette kişisel özelliklerinizi, kişisel en güçlü yanlarınızı ortaya çıkarmak için böyle bir test yapmıştık. Benim de mesela en çok adaptasyon özelliğim çıkmıştı. Ve ben bunun hani ne kadar kişisel bir şey olduğuna inansam da aynı zamanda kesinlikle kültürel bir yanı olduğunu da düşünüyorum. Yani bir sürü Türk bence o testi yaptığında zaten adaptasyon ya birinci sırada çıkar ya ikinci sırada çıkar. Ve bu mesela hani benim birlikte çalıştığım insanları çok şaşırtmıştı. Okey, ben zaten kendimi biliyorum, biraz alışabilen bir insanımdır çoğu şeye ama gerçekten kimliğimiz o kadar artık DNA'mıza işlemiş ki o sürekli farklı şeylere uyum sağlamak belki de o göçebek kimliğinden gelen bir şey. Evet, bizi bir şekilde farklı bir yere konumlandırıyor galiba ve onu azaltmaya çalışmak da zorluyor insanı.
Evet, bana da mesela eski şirketimde ya mesela eski yöneticim sürekli bunu diyordu. Her yıl performans görüşmemde ne kadar flexible olduğumu övüyordu. İşte mesela ek sorumluluk alıyordum ya da şirkette bir organizasyon değişikliği oluyordu, görevim değişiyordu ve bir şekilde adapte oluyordum. Ya hatta bunu sorgulamıyordum bile. Okey, bunu yapacağız falan. Bunun böyle gündeme gelmesi ve övülecek bir şey olmasına şaşırıyordum bazen. Şey gibi hani ne bileyim iyi bildiğim bir yerden soru gelir ya. Hani zaten yaptığımız bir şey banko puan gibi düşünüyordum her yıl performans görüşmesinde. Mesela flexible olmamın övülmesini.
Peki bütün bu farklılıkların arasında İngiltere'deki kültürün en sevdiğin yanları ne? Yani böyle kafanda olan bildiğin bir İngiliz kültürü vardı. Aynen her şey onunla uyumlu bir şekilde mi çıktı? Yoksa zamanla burada yaşayarak bazı şeyleri keşfettin, fark ettin ve görerek sevdiğin şeyler oluştu mu?
Evet, bu konuda aslında genel olarak beklentilerimle paralel gitti birçok şey diyebilirim. Sadece burada birazcık tartışmalı bir yorum yapacağım. Mesela konuklarımın birçoğu şey servis kültürünü Türkiye'de özlediğinden bahsediyordu. Ki başta belki ben de özlüyordum. Ama zamanla buranın o düzenli halini sevmeye başladım. Mesela kültürel fark olarak. Mesela okey, iki masayı birleştirip 3 kişilik yere bizim gibi 5 kişi sığdırmaya okey olmuyorlar ama her şeyin hesap verilebilir olması çok hoşuma gidiyor. İşte mesela servis geciktiği gibi hemen özür dilemeler ya da eğer bir şey yanlış gittiyse ve siz bir yorum yaptığınızda bunu hemen telafi etmeye çalışmaları. Ben bunu mesela Türkiye'deki lakaytlığa tercih ediyorum. Hatta böyle yakın zamanda iki arkadaşım birkaç hikaye anlattı. Ben de geçen yaz gittiğimde kendim de yaşamıştım. Mesela işte servis aksamış bir şekilde, hatta terbiyesizliğe varan, Gül anlatmıştı hatta. Çok yakın zamanda bir arkadaşına İstanbul'da bir restoranda bayağı hem böyle bayağı aksaklıklar yaşayıp sonra da yorum yaptığında kızla böyle dalga falan geçmişler. Burada servis kültürünün bu hesap verilebilir olması yönüyle daha iyi olduğunu düşünmeye başlıyorum. Bu da biraz tartışmalı bir yorum olabilir. Onun dışında sevdiğim yanlardan biri olarak şeyi söyleyebilirim. Sosyalleşme yalnızca restoranlara ya da kafelere, publara ait bir alan değil. İşte bir marketten atıyorum bir şişe bira alıp insanlar parklarda ya da sokakta bile oturup özgürce, ücretsiz bir şekilde sosyalleşebiliyor mesela. Bu çok güzel bir şey. Sokaklar halkın, yani bütün şehir halkın hizmetinde. Ve herkes kendi hayatıyla ilgileniyor. Yani ne giymişsiniz, ne yapmışsınız kimsenin pek umrunda değil. Yani hatta böyle dönüp bakmak mesela farklı giyimli birine böyle yanlış bir şey burada. Bir kere böyle Türkiye'de bir taksici bana sormuştu bunu. İngiltere'nin nesi vardı bu kadar insan oraya taşınıyor diye. Beni bayağı düşündürmüştü bu soru. Yani aslında mesela doğası çok güzel. Yani yemyeşil bir ülke ama doğal kaynak açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri değil. Öyle hani doğal güzellik olarak Hani böyle Türkiye'deki çeşitlilik gibi bir çeşitlilik yok. Tarihi anlamda da güzel şeyler var ama bir atıyorum Fransa'daki gibi her şehirde bambaşka bir tarihi alan ya da kültürel doku gibi bir şey de yok. Havası da çok güzel değil ama müthiş bir sistem var. Her şey tıkır tıkır işliyor. İşte Brexit olsun, erken seçim olsun, burada da çeşitli politik dalgalanmalar var. Hatta işte Boris Johnson istifa etti vesaire. Hani biz de burada yine politik olarak da çalkantıları görüyoruz ama bu durum ülkeyi etkilemiyor. Yani insanlar uzun vadeli planlar yapabiliyor çünkü oturmuş bir sistem var ve çok net sosyal kurallar var ve vatandaşını mutlu ve özgür kılmaya yönelik bunlar. Mesela işte antisemitist veya homofobik bir söylemde bulunursanız işinizden olabilirsiniz. Hatta üzerine nefret söylemi cezası alabilirsiniz. Türkiye'de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama Akit gibi gazetelerde yani her gün örneklerini görüyoruz. Ya da işte Yıldız Tilbe gibi çok aslında medyada görünür biri antisemitist açıklamalar yapmıştı bundan birkaç sene önce. Hani başka bir ülkede olsa, Avrupa'da bir ülkede olsa hani tamamen iptal edilmesine, hani tırnak içinde cancel lanmasına neden olacak bir açıklamaydı. Burada tekrarlamayayım. Ama mesela onun üzerine iki sene sonra O Ses Türkiye gibi ülkenin en popüler yarışmasında jüri üyesi olup alkışlanmaya devam etmişti. Hani böyle örnekler var Türkiye'de ve bence bu rahatsız edici bir şey. Bu tür şeylerin burada olmaması sevdiğim yanlarından biri.
Evet, aslında sevdiğin yanlarına sen yavaştan geçmeye başladın. Ben özellikle Londra, ben Londra özelinde seni bir de şehre bağlayan şeyleri sorayım. Hani Londra'da neleri yapmayı seviyorsun? Şehrin ve burada yaşamanın en sevdiğin yanları neler?
Valla Londra'nın kozmopolitliğine bayılıyorum. Yani demin de dediğim gibi burada Uganda'dan Kore'ye her milletten insanla tanışabiliyorsunuz ve tanıştım da. Ve çok da şey öğrendim açıkçası. Onun dışında çok canlı bir şehir ve hiç durmayan bir şehir. İstanbul'dan sonra küçük bir yer beni mesela çok zorlardı diye düşünüyorum. Ama Londra İstanbul'dan da büyük geliyor. İşte gidilecek mahalleler, keşfedilecek kafeler, yeni deneyimler hiç bitmiyor ve 5 sene oldu. Hatta 5 seneden fazla süre oldu. Ama daha hala gitmediğim noktalar var. Benim gibi yeni şeyler denemeyi seven biri için bu açıdan çok seviyorum.
Peki bir şey soracağım. Bazen şey diye yorumlar da görüyorum. Mesela Londra'da aslında yapacak çok fazla şey yok. Sadece çok fazla farklı şey yiyecek yer var. Hani hayat çok fazla yemek üzerinden ilerliyor gibi. Sen ne düşünüyorsun?
Buna yani bir yandan doğru, çok fazla yemek yiyebileceğin alan var, yer var. Yani yemek yerlerine ek olarak mesela çok fazla galeri var, müze var, sürekli bir sergi geliyor. Yani şehirde aktivite bitmiyor. İşte bu ay mesela Wimbledon vardı, Formula 1 var. Yani Londra'da değil ama İngiltere'de. Onun dışında başka neler vardı? Sürekli bir aktivite var şehirde. Yani bu canlı halini seviyorum açıkçası. Yemenin ötesinde her tarzdan insana hitap edecek bir aktivite mevcut.
Londra'dan biraz bahsettin. Sana yaratıcılık anlamında ne gibi katkıları var? Mesela gezi yazıları yazıyorsun, YouTube kanalını açtın, bir influencersın. Londra nasıl zenginleştiriyor bu yönlerini?
Yani demin de dediğim gibi aslında yani özellikle yeme içme alanına ilgi duyan biri olarak ve işte hem yeme içme alanında hem seyahat anlamında blogumda yıllardır yazılar yazıyordum ve gezi yazılarımda da mesela yemek de önemli noktalardan biri. Londra'daki bu kadar çok çeşitli dünya mutfağı olması güzel bir şey. Yani aslında bunu bilmiyorum, zamanla şehrin içinde yaşarken alışıyorsun ama bunu geçenlerde düşünüyordum. Yani İstanbul'da genelde işte İtalyan mutfağı var, birkaç işte Uzak Doğu, Japon mutfağı, işte belki bir iki Fransız diyeceğim ama genelde kısıtlı seçenekler var. İşte iki tane Tay restoranı, bir tane Hint mutfağı var diye biliyorum. Belki işte son zamanlarda birkaç Orta Doğu mutfağı falan da açılmıştır. Bir seyahate gitmeniz gerekiyor hani farklı mutfakları denemeniz için. Londra'da İtalyanların çalıştığı bir İtalyan restoranına gidip gayet İtalya'daymış gibi yemek yiyebiliyorsunuz. Ya da işte bu bir Afrika ülkesinin mutfağı da olabiliyor. Mesela Etiyopya mutfağı gibi. Bu açıdan hani benim biraz daha yeme içme kültürümü zenginleştirdi diye düşünüyorum. Bu da illaki paylaşımlarıma falan yansımıştır. İlginç bir soru oldu bu. Onun dışında çok fazla farklı alanlarda çalışan aslında insanla tanışmış oldum Londra'da Ve bu da hani YouTube kanalıma mesela ilham olan şeylerden biri oldu. Yani bir baktım etrafımda işte atıyorum işte sağlık koçu olarak çalışan Ceren aklıma geldi, son YouTube bölümü onunlaydı diye. Öyle biri var yani, öyle bir arkadaşım var mesela. Ya da işte Rezan işte dünyanın farklı yerlerinden kumlarla vazolar yapıyor gibi gibi. Türkiye'de sonuçta biraz daha ne bileyim bir şekilde liseden, üniversiteden arkadaşlarınla aynı çevreni devam ettiriyorsun. Buraya taşınınca sıfırdan bir çevre kuruyorsunuz ve işte zamanla burada tanıştığım herkesin fark ettim ki aslında bambaşka bir alanda çalışıyor, bambaşka şeyler yapıyor ve yurt dışında yaşamak bir mücadele ve kolay bir şey de değil ve bence herkes bu mücadeleyi çok güzel bir şekilde hayata geçiriyor. Mesela podcast'te ilham olan şeylerden biri de buydu. Yani herkesin bambaşka hikayeleri var. O yüzden hem insanlar hem şehir bana sürekli ilham veriyor ve hani yaratıcı anlamda da katkısı var Londra'nın.
Ben kendi bölümümde de bahsetmiştim daha o zaman 2019 yılında YouTube projelerini bekliyorum diye. Meraki şahane bir seri oldu. Daha iki bölüm yayınlandı ama iki bölümü de büyük bir keyifle izledim ve devamını da çok büyük heyecanla bekliyorum. Aynı bir gidene soralım bölümlerini beklediğim ve seyahat yazılarını beklediğim gibi.
Ay Gül, gerçekten hep motivasyon, tam motivasyon. Şu anda Tuna gülü kopuyor. Ya bu arada podcast'te ondan hiç bahsetmediğimi fark ettim. Kendi reklamımı yapmamış oldum. Bunu fark ettim şu anda. Instagram'da takip etmeyenler de, sadece dinleyenler de vardır. Ben aslında bir YouTube kanalına başladım Meraki isminde. Emre Onar kanalın adı ama Meraki diye bir seriye başladım. Orada bir konuya tutku duyan, ilham verdiğini düşündüğüm kişilerle röportajlar gerçekleştiriyorum. Hem Londra'dan insanlar olacak, hem İstanbul'dan ya da dünyanın her yerinden, ama podcast'tan farklı olarak hani uzaktan röportaj yerine beraber böyle şehri gezip bir yandan o kişinin tutku duyduğu alan üzerine sohbet ediyoruz. Daha yeni başladım. Gül'ün dediği gibi iki video oldu. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup videoları izleyip yorum bırakırsanız çok sevinirim.
Bence kesinlikle yapmalısınız ve takip edip izlemelisiniz. Şimdi güzel taraflarından bahsettik Londra'nın, Londra'da olmanın. Ama Londra'da yaşamanın sevmediğin yanları var mı? Ben bunu merak ediyorum.
Yani aslında var diyebilirim. Ya Londra'yı açıkçası başta ben çok sevmemiştim. Yani turist olarak gelip merkezdeki hani güzel mahallelere gidip orada 3-4 gün o kafe benim, şu restoran senin gezip dönmek ile yaşamak çok farklı deneyimler bence. Ve birkaç böyle güzel mahallesindeki tarihi doku hariç. Ve bana bilmiyorum biraz gri ve kirli geliyordu bana. Hani şehri güzelleştirmeyi çok iyi biliyorlar. Mesela belediyeler, insanlar şehri mekanlarıyla, çiçekleriyle, parklarıyla o kadar güzelleştiriyorlar ki Londra yaşaması keyifli bir şehir de bir yandan. Ama burada da mesela bir kıyas yapmam gerekirse İstanbul'da bunun tam tersi bence. Şehrin kendisi çok güzel. Hani adaları, boğazı, Marmara kıyılarıyla, tarihiyle. Biz de onu kötüleştirmeyi başarıyoruz diyebilirim ama başlarda bana çok gri geliyordu. Londra zamanla sevdiğim bir şehir oldu. Sevmediğim şeylerden biri de ilk gidip gelirken iş için fark ettiğim bir şeydi taşınmadan önce. Bana açıkçası şöyle bir his vermişti. Kapitalizmin böyle çok hissedildiği bir şehir olarak düşünüyordum. Bilmiyorum nedense Londra'ya gidip geldikçe bana böyle tırnak içinde kapitalist çarkın sembolü gibi bir şehir gibi gelmişti ve irite etmişti beni. Ki bu konulara böyle çok takılan biri olduğumu da düşünmüyorum. Ama mesela inanılmaz bir kentsel dönüşüm var, gentrification, ve mahalleler kimlik değiştiriyor. İşte Londra'da ev sıkıntısı var birçok büyük Avrupa şehrinde olduğu gibi. O yüzden mesela birinci bölgeye yakın, ikinci bölgede, üçüncü bölgede mesela ne kadar döküntü veya eskiden gidilmesi riskli denen mahalle varsa yavaş yavaş dönüşüyor. Ve tüm bu mahallelerde aynı kafeler, aynı spor salonları, aynı restoranlar. İşte bir restoran tutuyor diyelim, yatırım alıyor, bir anda 10 tane oluyor. Bilmiyorum, her şey böyle birbirinin kopyası ve aynısı gibi gelmişti başlarda. Hala da öyle geliyor bazen. Mesela çok fazla steril alan var ve bu beni zaman zaman itiyor. İstanbul'da sanki şehrin daha bir yaşanmışlık hissi verdiğini düşünüyordum. Ama tabii İstanbul'da bu ben taşındığımdan beri çok hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden artık kıyas almam doğru olur mu bilmiyorum. Ama mesela ben Paris'te 6 ay yaşamıştım, demin bahsetmiştim. Paris sanki daha kendine has bir şehir ve ilk gidip gelirken Paris'e çok kıyaslıyordum. Hatta Paris'ten Portekizli çok yakın bir arkadaşım da o dönemde Londra'da yaşıyordu ve o da benzer bir yorum yapınca çok şaşırmıştım. Bilmiyorum, bu yönü hariç genel olarak seviyorum ama bu yönü böyle bazen hala dikkatimi çekiyor.
Ya çok haklısın. Ben aslında Türkiye'de de artık bunu fark etmeye başladım. Ama Londra'nın güzelliği yanında gözümü öbür tarafa çevirebiliyorum.
Bu arada biz sormak istediğimiz her şeyi sorduk.
Evet, şimdilik.
Podcast'in Instagram hesabında dinleyicilere de mikrofonu uzatmıştım. Onlardan da birkaç soru gelmişti. Bunları dedim ki kendi kendime yine soru cevap yapmak yerine birazcık görev dağılımı yaptım Gültuna ve Arzu'ya. Sırayla şimdi bu sizlerden gelen soruları soracaklar.
O zaman Mehmet'in sorusuyla başlayalım. Zaten en temel soru, bu podcast fikri nasıl oluştu? Karşılaştığın zorluklar ve güzellikler nelerdi?
Ya etrafımda birçok arkadaşım yurt dışına taşınmaya başladı. Yani 2016'dan itibaren bu çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Dediğim gibi aslında böyle yurt dışındaki bu farklı farklı insanların hikayelerini bir şekilde bir araya getirmek istiyordum. Aklımda böyle blogumda işte 10 röportajlık bir seri yapmak vardı. Hatta o dönemde 10 arkadaşıma, ki çoğu konuk oldu bu süreçte. İşte Avustralya'daki Deniz'den İsrail'de Betsy'ye kadar birçok kişiyi konuk alıp sohbet etme fırsatım podcast'te de oldu. O dönemde de böyle yazılı bir konsept vardı aklımda. Sonra dedim yazılı röportajlar artık pek okunmuyor, bloglar. İşte YouTube mu yapsam onu da bilemedim. O dönemde Nilay Örneğin Nasıl Olunur podcastini çok dinlemeye başlamıştım. Ve dedim ki podcast formatı bunun için çok uygun. Bu şekilde Damla'nın da ilk bölüm konuğum beni motive etmesiyle podcast'a başladım. Çünkü bunu ara ara dile getiriyorum. Üniversiteden özellikle birçok arkadaşım işte Prag'dan Barcelona'ya, birçok ülkeye taşındılar. Belçika'da yaşayan var, Almanya'da yaşayan var, Amerika'da yaşayan var. Ve dedim ki bu insanların hikayeleri bir araya gelmeli. Hani hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz Türkiye'de. Sonrasında neler oluyor? Bu pek tartışılmıyordu. Ve bu şekilde bir alan açmak hoşuma gitti. Hani buna benzer farklı projeler de çıktığını gördüm zaman içinde. Karşılaştığım çok zorluk da olmadı açıkçası. Genel olarak pozitif ilerledi. Güzellik olarak şunu söyleyebilirim. Çok güzel, iyi insanlarla yollarımın kesişmesine fayda sağlamış oldu. Mesela işte birçok konuğum artık bu sezonda özellikle mesela Instagram üzerinden bana bir DM atıp ya da mail atıp bir şekilde bana ulaşan ya da Instagram üzerinden tanıştığım kişiler ve bu şekilde mesela tanıştığıma memnun olduğum çok fazla insanla yollarım kesişti. Bu kesinlikle en güzel yanlarından biri. Bir diğeri de mesela sizden bu soruların gelmesi, yani insanların dinlemesi, podcast'e değer vermesi, dolaylı olarak fayda sağladığımı öğrenmek. İşte bu 100. bölümden önceki 3 bölümde mesela birazcık onun hani 100. bölüm öncesi bölümler gibi böyle bir yolunu hazırlamıştım. Şöyle hani 100 bölümlük bu podcast serisi nelere fayda sağlamış oldu ya da nasıl bir yankı yarattı. Mesela işte Ceyda master tezinde konu almış. Elif mesela doktora tezinde, master tezinde podcast'ten faydalanmış. Yurt dışına göçü araştırırken mesela böyle akademik anlamda da bir fayda sağlamış oldu. Ya da bir önceki bölümde Gülşah Karadağ'a taşınan Gülşah podcast'leri dinlemeye başladığında Türkiye'deymiş ve bana ışık oldun diye bir mesaj atmıştı bir gün. Ve bu mesaj beni çok etkilemiş. Benim podcast'te konuk almam lazım ve neredeyse 2 yıldır şu an hani bir gidene soralım da dinlediği bölümlerinde vermiş olduğu motivasyonla yurt dışına taşınıp Karadağ'da yaşıyor. Bu tür fayda sağladığım hikayeleri duymak ya da sizlerden gelen güzel mesajlar bu maceranın en güzel yanı, böyle.
Ben buna kısa bir şey eklemek istiyorum. Aynı zamanda senin konuğun olmak da bizi çok çok güzel insanlarla buluşturuyor. Çünkü paralel ilgi alanları olanlar veya bir şekilde hikayelerimizi dinleyip belli noktalarda soruları olup bize Instagram, LinkedIn üzerinden vesaire ulaşan insanlar çok fazla oluyor. Ve bu platform sayesinde, vesilesiyle de bizi onlarla bir araya getirdiğin için de ben sana çok teşekkür ediyorum.
Doğru. Teşekkür ederim Gül öncelikle. Doğru aslında senin de mesela şu an mentörlük yaptığın biri var mesela.
Evet, kendisiyle hatta Londra'da da yakın zamanda buluştuk. New York'ta yaşıyor şu an ama Londra'ya taşınacak. Benim ekonomiden hukuka geçişimin aslında ona bir ilham olmasıyla, o da kendi alanını değiştirerek farklı bir alanla New York'tan Londra'ya taşınma kararı alıyor. Hatta bugün de biraz önce de mesajlaşıyorduk. Kendisi de çok heyecanlı. Ben de aynı şekilde eğer ilham olabildiysem veya yardımcı olabiliyorsam gerçekten çok mutlu oluyorum.
Evet, geçen gün mesela yine bir eski konuğumdan hemen bölüm ismini söylüyorum. 2. sezon 15. bölümde Melbourne'e taşınan Cem Deniz Şahin bir mesaj atmış. Ona da bu şekilde işte onun bölümünü dinleyip ondan sonra ondan aldığı ilhamla Melbourne'e taşınan biri varmış mesela. Onun bölümünden ilham almış ve güzel bir mesaj atmış. Merhabalar Cem abi vesaire vesaire diye. Bu tür hikayeleri duymak çok güzel geliyor. Hani gerçekten her bir konuğumun hikayesi ilham verici. Hani ben de özellikle ilham veren kişileri seçmeye çalışıyorum. Böyle.
Belki ileride sen de bir etkinlik düzenlersin dinleyicilerinle bir araya geldiğin. Neden olmasın?
Evet, belki. Neden olmasın? Güzel olur.
Aynen.
Sen sor Gül.
Şimdi Levent'in sorusuyla devam etmek istiyorum ben. Bu kadar çok ve farklı göç hikayesini dinlemek kendi göç hikayene bakışını değiştirdi mi?
Bence değiştirdi kesinlikle. Çok güzel bir soru. Öncelikle şeyi gördüm. Hani Malezya'dan Kenya'ya ya da Amerika'dan Almanya'ya, nerede yaşarsa yaşasın herkes benzer deneyimler yaşayabiliyor. Yani benzer hissiyatları yaşayabiliyorlar. Çünkü sonuçta yeni bir yere taşınıyorsunuz, oraya alışıyorsunuz, kurulu olan düzeninizi bırakıyorsunuz. Hani bunun evrensel bir şey olduğunu görmek, tabii o ülkeden ülkeye çok değişen detayları var ama ya da bunun birçok kişide aynı hisleri yarattığını görmek beni daha iyi hissettirdi genel olarak. Hani evet, bunu yaşayan bir tek ben değilmişim diye düşündürttü. Ki bu şekilde de çok mesaj atan insan var. İşte ne bileyim, Almanya'da ufak bir kasabaya taşınmış. Belki bunu paylaşacağı biri de yok yanında. İşte podcastlerinizi dinledim, yalnız olmadığımı duymak çok iyi geldi gibi birçok yorum da aldım bu zamana kadar. Ben de kendim de aynı şekilde hissediyorum ve sevdiğim yanlarından biri bu oldu. Bir de şu da var tabii, Londra'da hani biz çok fazla kafa dengi Türk de var. İşte burada oturmuş bir eski Türk toplumu da var. Atıyorum Türk marketi var. Özlediğiniz bir şeyi 2 saniye sonra alıp yiyebiliyorsunuz. Ve atıyorum belki hani Karayipler'de 20 bin nüfusta adada olan biri aynı şeye erişimi yok. O açıdan hani bizim aslında göç deneyimimizin Londra'da biraz daha rahat olduğunu da gözlemledim. Böyle bir farkındalık da yarattı ayrıca, hani öyle her şeyden de şikayet etmemek gerekiyor falan gibi kendi kendime öyle bir motivasyon oldu.
Peki biraz da bu soruyla bağlantılı, bunu da ben sana sormuş olayım. Podcast'te duyup öğrenip kendi hayatına uyguladığın ya da ilham aldığın bir bölüm oldu mu?
Yani aslında her bölüm ilham verici bence. Çünkü bunu ara ara dile getiriyorum. Hani benim mottolarımdan biri, herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler var bu hayatta. Ve her bölümde de hani çok güzel tavsiyeler ve hikayeler olduğunu düşünüyorum. Atıyorum işte Amerika'da avukatlığı anlatan biri, hani siz avukat olmasanız da size katacağı bir şeyler olduğunu düşünüyorum her bölümde. Ama özellikle kendi hayatıma uyguladığım bir şey şu oldu. Mesela her konuğum şunu diyordu yurt dışında iş bulmakla alakalı. İşte LinkedIn'de sadece o ilana başvurmayın. Ayrıca ilanı koyan kişiye ya da o şirkette çalışan kişilere de bir şekilde ulaşıp mesaj atın. Mesela benim uyguladığım şeylerden biri oldu. Bence bu güzel bir öneriydi. Ya da işte bu önerileri hayata geçirip iş bulan birkaç kişi de olmuş. Mesela öyle bir kere mesaj almıştım işte. İlk sezonda 3. bölümde Gülce'nin söylediklerini dinledim ve şu an sponsorlu iş buldum Londra'da. Çok teşekkürler Emre diye bir gün bir mesaj gelmişti. Böyle şeyler güzel açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında 4. sezonda 7. bölümde Deniz Hanım'ın bölümü 3 kıtada otelcilik kariyeri. Hani otelci olmanıza gerek yok. genel olarak bence hayat ve kariyere dair muhteşem, hani altın değerinde tavsiyeler demiştim o zaman. Klişe bir tabir belki ama gerçekten altın değerinde tavsiyeleri vardı. Kesinlikle. O bölümü özellikle dile getirebilirim ama her bölüm bence kendi içinde gayet ilham verici ve ufuk açıcı.
Evet, ben de podcast bölümlerini dinlerken kendimle ilgili çok şey fark ediyorum. Çünkü dünyanın çok farklı noktalarındayız ama aynı savaşı veriyoruz. Hani hep kanırtmaya çalışıyoruz o ülkelerde kalıp bir şeyler başarmak için. Onun için birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum. Bir iki takipçi sorusu daha var. Benzer sorular gelmiş Mehmet ve Manolya'dan. Birleştirip soruyorum. Yurt dışına taşındıktan sonra kendinde gördüğün en belirgin değişim ne? Ve kişiliğini geliştirme konusunda bu ülkede yaşamak ne kadar etkili oldu?
Kendimde gördüğüm en belirgin değişimlerden biri, hani aslında gayet sosyal biriydim İstanbul'da. Ama burada biraz daha yırtık biri oldum diyebilirim genel olarak. Hani kendi sınırlarımı biraz daha aştım. İlk başlarda mesela biraz daha çekingendim böyle yeni insanlarla tanışma konusunda. Fakat sonra böyle bir çizgiyi aştım ve bir şekilde daha sosyal biri haline getirdi Londra diyebilirim. Hani yeni tanıştığım herkese bir şekilde iletişim kurmaya, hani o kişiyi tanımaya, öğrenmeye çalışıyorum. Ve bu da hani hayatımdaki en belirgin değişimlerden birini yarattı. Hani çok fazla insanla tanışıp çok fazla hikayeye değinme fırsatım oldu. Herkesten de bir şekilde bir şey öğrenebiliyorsunuz. İşte zaten işte onların göç hikayesi olsun ya da çalıştıkları alan olsun. Bu da benim kişiliğimi geliştirme değil de kendimi geliştirme anlamında bayağı etkili oldu diyebilirim. Kişiliğimi de hani biraz daha sosyal biri olmaya iterek, işte atıyorum sadece Türkiye'den tanıdığım insanlarla işte burada kalmak yerine mesela Tuna seninle tanışmamız gibi ya da şu an hayatımızda olan birçok yakın arkadaşımız gibi birçok kişiyle tanışmamıza vesile oldu.
Evet, ne kadar da güzel oldu.
Şahane oldu. İkimiz de çok sosyaliz. Bu yüzden kilit bir soru aslında. Londra'da arkadaş çevresi kurmak zor mu? Oktay merak etmiş.
Aslında deminki soruyla bağlantılı gibi olmuş ya da buna da cevap vermiş oldum bir yandan. Bence Londra'da nispeten birçok ülkeye göre kolay diye düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla expat var. Hani farklı farklı ülkelerden burada çalışmaya gelen, okumaya gelen o kadar çok kişi var ki hani bir şekilde yollarınız buraya yeni taşınmış bir sürü insanla kesişiyor ve herkes hani arkadaş olmaya istekli. Ya da aynı şekilde zaten Türkler için de geçerli. Şu son 5 senede o kadar çok taşınan oldu ki buraya, hani İstanbul'dan ya da başka şehirlerden bir şekilde sürekli hani yeni taşınmış Türklerle tanışabiliyorsunuz. Ve siz de yeni birileriyle tanışmaya açık olduğunuzda yollarınız bu insanlarla kesişiyor. Bir şekilde bağ kurabiliyorsunuz, bir şekilde bağlantıda kalabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'deyken sonuçta herkesin oturmuş bir arkadaş çevresi var. Zamanınızı genelde işte lise arkadaşlarınızla, üniversite arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla geçiriyorsunuz. Ve böyle atıyorum bir restoranda yan masada oturan biriyle bir şekilde lafa dalıp hani en yakın arkadaş olma olasılığınız var ama düşük bir olasılık. Burada mesela bir restoranda yan masada Türkçe konuşulduğunu duyunca bir anda laflamaya başlayıp o kişiyle yakın arkadaş olabiliyorsunuz mesela. Benim başıma böyle şeyler geldi. Ya da işte bir partiye gidip orada tesadüfen tanışıp sonra en yakın arkadaşınız haline gelebiliyor o kişi. Burada Tuna'ya ve buradaki bütün arkadaşlarıma selam göndermiş olayım. Böyle yani zamanla oluyor. Genel olarak dediğim gibi herkes bir yerden geldiği için zaten herkes arkadaş edinmeye de istekli.
Gizem de Fransızca bilmen İngiltere'de nasıl bir avantaj sağladı diye soruyor.
Aslında kendinizdeki ek her bir özellik burada bir avantaj sağlayabiliyor. Özellikle iş bulurken. Mesela Fransızca bende bir avantaj ekstradan sağlamamıştı. Hani böyle bir sadece eski yöneticimin buna şaşırıp hani hayranlık duyduğunu hatırlıyorum ama Almanca bilmem mesela bir avantaj sağlamıştı. Çünkü burada işe girdiğim pozisyonda Almanca bilen birini arıyorlardı sosyal medyaya bakacak. Almanca, Türkçe, İngilizce. Mesela o benim deneyimimle hani hem sosyal medya alanında deneyimli olmamla hem de hani üç dili de biliyor olmamdan ötürü bana bir avantaj sağlamıştı. Bu şekilde aslında Türkiye'deyken burada bir iş bulabilmiştim. O yüzden mesela bazı bölümlerde de bu konuyu konuşmuştuk. Türkiye'de olup yurt dışında iş bulmak isteyenler bir şekilde hani bu dil de olabilir ya da çalıştıkları alan da olabilir. Atıyorum dijital pazarlama alanında çalışıyorlarsa bir şekilde kendilerini geliştirmeye ve o alanda biraz daha uzman haline getirmeye bakarlarsa yurt dışında iş bulma şansları da o kadar yükselir. Bu şekilde yani bence bildiğiniz her şey bir şekilde bir avantaj sağlıyor.
Londra'yı bayağı bir konuştuk. Büşra da şunu merak etmiş. Londra'da tek bir şeyi değiştirme hakkın olsa bu ne olurdu?
Tabii ki iklim. Havası biraz daha güneşli ve sıcak olsa bunu tercih edebilirdim. Aslında çok yağmurlu değil bilinenin aksine bence. Sadece havanın kapalı olduğu gün sayısı çok yüksek. Bu değişse güzel olur.
Bence bu arada Londra ile ilgili biraz adı çıkmış 9'a inmez 8'e durumu var. Çünkü bir İzmirli olarak ben İzmir'in daha çok yağmurlu olduğunu düşünüyorum. Londra'da hep mini mini bir yağmur havası var ama aslında kimse bunun hayatı etkilemesine izin vermiyor. Yani hayat durmuyor, onun için bir şekilde devam edebiliyoruz.
Evet bence de ya hava daha çok gri yağmurlu olmasından ziyade.
Ama hayatı etkilemesine izin verseler yani evden çıkamazlar öyle düşünün. Neredeyse her gün yağmur yağma ihtimali var çünkü.
Aynen öyle.
O zaman takipçilerden gelen son soruyla da bu kısmı bitiriyoruz. İngiltere'den memnun musun yoksa göç etme ihtimalin olsa taşınacağın bir ülke olur mu? Gizem'in sorusu.
Normalde bunu aslında Barcelona veya Paris derdim. Çünkü bu iki şehre bayılıyorum yani en çok sevdiğim şehirler ve yurt dışında iş ararken en çok bu iki şehre odaklanmıştım. Ama 5,5 senedir yurt dışında yaşadıktan sonra buna cevabım şu sanırım artık alıştım. Yani burada bir düzen kurmuş oldum bu kadar sürede ve bu düzeni tekrar bozup başka bir yerde sıfırdan başlama fikri bana mesela yorucu geliyor. Ama mesela 6 aylık veya 1-2 senelik geçici bir iş için mesela 2.22 veya 4.20'de Panama'daki konuklarımın veya 4.2'de Singapur'daki konumunu anlattıklarından yola çıkarak hani öyle heyecan verici, yeni bir kültürü deneyimleyeceğim bir yere de hayır demem.
Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Konuklarının hikayelerine, sezonun bölümüne kadar olan bağlılığın beni gerçekten çok etkiledi.
Hem eski bölümlerin biraz reklamını yapalım dedim. 100. bölüm olaraktan böyle eski bölümlere de göndermeli cevaplar vermiş olayım dedim. Ama bir de gerçekten beni en hani farklı bir kültürü deneyimleyip bir yandan expat hayatı yaşamayı düşündüğümde aklıma gelen iki bölüm onlar. Bir de Dubai bölümleri tabii. Güzel bölümlerdi onlar. Öyle bir geçici süreli başka bir yere taşınmaya hayır demem gerçekten ama sıfırdan yeniden bir yerde hayat kurmaya çalışmak yorucu bir deneyim. Hani belki bir kere daha olur ama mesela bunu 5-6 senede bir yaptığımı düşünemiyorum. Tabii herkesin de karakteri çok farklı. Hani başka biri için bu çok güzel bir şey olabilir. Bu dediğim gibi benim deneyimim, benim kendi bakış açım.
Merak ettiklerimizi sorduk. Dinleyicilerin merak ettiklerini sorduk. Şimdi biraz da klasik soruları soralım. Yurt dışında yaşadıkça Türkiye'ye bakış açın değişti mi ve Türkiye'nin avantajları neler?
Burada yine eski bir bölüme gönderme yapayım mı?
Lütfen.
Ya yurt dışında yaşadıkça Türkiye'ye bakış açım kesinlikle çok değişti. Burada da birinci sezon ikinci bölümde Ece'nin dediği gibi ya hislerimde de çok dalgalanma var aslında. Ama genel olarak Türkiye'ye dair daha yüksek bir farkındalığım oluştu diyebilirim. Yani Türkiye'nin potansiyelini uzaktan daha iyi gördüğümü düşünüyorum mesela işte turizm anlamında olabilir, coğrafi olarak olabilir, işte jeopolitik olarak olabilir ama hani bize aslında derslerde öğretilen bazı şeylerin gerçekten hani klişe değil gerçek olduğunu biraz daha farkına varmış oldum. Onun dışında farkına vardığım diğer bir şey ise bunu notlarıma kaydetmiştim, unutmuşum da mesela bunu. Geri döndüğümde böyle şaşırdım, hakikaten böyle bir şey düşünmüştüm diye. Türkiye'nin tarihiyle aslında ne kadar çok millete dokunduğunu buradayken fark etmiş oldum. Mesela şöyle. Mesela Arnavut biriyle tanışıyoruz. İşte merhaba kardeş diyor. Özbek biri işte merhaba kardeş diyor. İşte Somalilisi, işte Pakistanlısı, Yunanlı, Gürcüsü. Yani çok geniş bir coğrafya ile tarihsel ve dinsel bağlardan dolayı böyle yakın bir bağ kurulabiliyor ya da böyle bir samimiyet olabiliyor. Mesela bu bir İsveçli için ya da Belçikalı için aynı şey değil. Mesela bu farkına vardığım bir şey oldu. Onun dışında farkına vardığım iki şey de biri eğitim eşitliği Türkiye'de. Sosyal mobilizasyon diyebilirim. Bunlar not aldığım şeylerdendi. Mesela İyi Anadolu Liseleri, Kadıköy Anadolu gibi veya işte Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ gibi iyi devlet üniversitelerine giren biri çok rahat bir şekilde Türkiye'nin en önde gelen şirketlerine girip sosyal anlamda bir geçiş sağlayabiliyor. Ama tabii bu ben not aldığım zamandan bu yana bayağı değişti. Ne yazık ki eskisi kadar kuvvetli olduğumuz bir alan mı emin değilim ama mesela İngiltere'ye taşındığımda burada bu sosyal mobilizasyon ne kadar az olduğunu fark etmiştim ve Türkiye'de hani Boğaziçi'nde okumuş biri olarak bunun ne kadar olabileceğini, hani böyle bir ihtimalin olduğunu, tabii düzelecek çok fazla noktası var ama böyle bir ihtimalin olduğunu fark etmiştim. Diğer konuda sağlık sektörü. Bu sürekli zaten gündeme gelen konulardan biri yine podcastlerde ama ne yazık ki bu konuda da biraz gerileme oldu. Ama kesinlikle evet, Türkiye'nin avantajları biraz daha eğitim eşitliğinin olması İngiltere'ye göre. Yani en azından benim kendi gözlemim bu. Bilmiyorum, üzerime gelen birileri olabilir bu konuda. Yani her okul bunu sağlamasa da hani iyi Anadolu liselerinin, iyi devlet üniversitelerinin bunu sağladığını düşünüyorum. Ve burada hani o kadar çok olmayan bir şey gibi geliyor.
Sağlık sektörü dedin, oradan bir girmek istiyorum. İkimiz de çünkü yakın zamanda bununla ilgili çok sıkıntılar yaşadık. Yaklaşık 5-6 saat acilde bekleyip. Bugün de okul çıkışı bir arkadaşımla kahve içiyordum okulun orada. NHS'den birileri işte survey yapıyorlardı. Vaktiniz var mı NHS deyince ben hemen çok fazla söyleyecek ve yorum yapacak noktam var diyerek öyle bir zevkle aldım formu ve doldurmaya başladım ki insanlar da şok oldu. En sonunda yorumlarınızı yazmanıza gerek yok diyor. Ben dedim ki hayır, yani yakın zamanda ki tecrübelerimden yola çıkarak söylemek istediğim birkaç nokta var. Ben bunları da ekleyeceğim. O yetmedi. Bir de kızlara da bir daha anlattım. Hani survey yapanlara da böyle böyle oldu. Bu yüzden hani sağlık sektörüyle ilgili mutsuzluklarım burada çok fazla diye bunu da bir eklemek istedim.
Yani Gül'ün başına gelenler. Bu arada 4. sezon 20. bölümde diyeceğim yine ama bu yakın zamanda Panama bölümünde Gül'ün hikayesini anlatmıştım. O hikayesini anlattığım kişi Gül'dü. Burada açıklamış olayım. Ayağı kırılıp kıza şey deyip, kıza dedim Gül'e, işte film çekip biz bu kırık mı çatlak mı emin olamadık, buna kırık servisinin bakması lazım, siz en iyisi evinize gidin dinlenin deyip 14 gün sonrasına kırık servisinden randevu verilen kişi Gül.
Ve daha sonrasında da randevu sisteme geçmediği için o randevunun üzerine de 2 hafta sonraya randevu verdiler ve ben randevuma gitmedim. Artık o noktada
Türkiye'ye gittim.
Türkiye'ye gittim.
Düşünün, merdiven bir kat merdivenden yuvarlandı. Ayağı davul gibi şişti. Davul derken abartma değil, gerçek bir anlamda davul. Ve mosmor oldu. Ve de bir ay sonraya randevu verdiler kırık servisine. Hani kırıksa o noktada zaten bir ayda kaynamıştı. Bu gerçekten o bölümde de hararetle anlatmıştım. İlginçti ya bugün.
Evet, ben de bugün onun hızını alamayıp hem survey formunu doldurup hem de bir daha anlattım.
Gözümün önünde canlandı.
Şimdi soracağım soruya sağlık sektörü diye cevap verme Emre. Başka şeyleri anlatmaya başla. Türkiye'ye dair özlediğin şeyler neler?
Bu da notlar aldığım konulardan biriydi tabii ki. Türkiye'de en çok özenen şeyler tabii ki herkes gibi ben de aile ve arkadaşlar diye başlayıp yemek diye devam edeceğim. Bu podcast'in bence klasiklerinden oldu. Yemek olarak ama ben güzel mezeleri özlüyorum. Çünkü aslında Londra'da birçok şeyi bulabiliyoruz. Yani burada Getir'de de Türk ürünleri var mesela. Sucuktan işte gofrete hani birçok şey artık mevcut burada. Ya da işte mesela dur onu da yine eski bölümlere gönderme yapmış olayım. Madem bu kadar çok yaptım. İkinci sezonda 23. bölümde Betül Hanım'la konuşmuştuk. Mesela Bir Market diye bir online Türk marketi kurdu kendisi. Mesela online bir Türk marketi bile var, hani orada istediğini söylüyorsunuz ertesi gün kapınızda. O yüzden bence İngiltere'de yaşayan ya da Londra'da yaşayan Türkler olarak bu konuda seçeneklerimiz çok geniş. Birçok da hani kebapçı, Türk restoranı vesaire var. Ama İstanbul veya Ege usulü böyle balık meze yapan restoran yok. Hani illa bir şey söylemem gerekiyorsa, İşte bizdeki deniz börülcesi, lakerda, levrek, marin gibi mezeleri bulmak mesela burada çok zor. Buradan da arkadaşımız Mustafa'ya selam göndermiş olalım. Hani o arada levrek, marin gibi şeyler yaparak hünerli biri olduğundan bizi besliyor. İlk sezonda Polonya bölümünde Beyza dile getirmişti. İşte boğaz balıkları, işte palamut, lüfer, hani bu tür şeyleri insan özlüyor. Onun dışında doğup büyüdüğüm ve zaman geçirdiğim yerleri özlüyorum zaman zaman. Mesela havalar ısındı mı işte keşke şu anda adada deniz kenarında olsaydım diyordum. İşte Boğazı, Caddebostan sahili, işte su kenarında olmayı, deniz kenarında olmayı insan özlüyordu. O deniz kokusunu içine çekmek bambaşka bir şey. Onun dışında işte böyle ofiste bazen sıkılıp camdan dışarı bakıp böyle şu an işte bilmiyorum, o belli anlara da insan gidiyor. Biraz daha nostaljik oluyorsun bence yurt dışına taşındığında. İşte ne bileyim şu an işte Galata'nın sokaklarında, yokuşlarında dolanmak vardı. Ya da Nişantaşı'nda olsam, işte şuradan şuraya yürüsem falan, ya da o an bir anı falan aklına geliyor insanın. Ya da işte Boğaz'da Erguvan dönemi gibi, ya da işte palamut mevsimi gibi. Bu tür şeyleri de ilk taşındığım zamanlarda biraz daha çok özlüyordum. Yani bu özlemlerim ilk 2 sene ya da 2-3 sene biraz daha baskındı. Ama artık alıştım diye düşünüyorum. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Birkaç atladığım şey de olmuş arada ama çok uzattık artık. Bir tek şunu söyleyeceğim. Bunu kimse dile getirmedi. Bilmiyorum dikkat eden de olmuş mudur? Bunu 2020'de pandemi döneminde İstanbul'da uzun kaldığımda biraz, özellikle adada kaldığımda fark ettim. Özellikle orada da hani çok fazla adaya has böyle adet ya da kültür olduğu için o mu özellikle dikkatimi çekti bilmiyorum ama bizde çok fazla farklı adet var. Ya da batıl inançlar da var. İşte bu Hıdrellez'de gül ağacına dilek bağlayıp ertesi gün suya atmaktan, işte İstanbul'da Ayın Biri Kilisesi mesela, yok 23 Nisan'da Ay'a Yorgi'ye çıkılması, yok aşure pişirilip dağıtılması, Türk kahvesi sefalı falan derken bizim gerçekten çok fazla kendine has böyle adetimiz var. Ve bu hani İstanbul'a da Türkiye'ye de çok işlemiş durumda. İşte ne bileyim dediğim gibi Ayın Biri Kilisesi diye bir yer var. Yok Hazreti Yuşa Tepesi falan. İstanbul'un birçok noktasına böyle kafanızı çevirdiğinizde böyle bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Şehrin tarihi de çok eski. Burada da hani bir sürü kültürün bayramı kutlanıyor ama bizdekiler hani bir yerden göç etmiş adetler değil. Hani o yerel adetler, dokumuza, kültürümüze işlenmiş adetler. Sanırım bu spiritüelliği seviyorum ve bunu özlüyorum. Bu da not aldığım farklı şeylerden biriydi. Bunu da dile getireyim dedim.
Bu arada bazı adetleri burada da devam ettiriyoruz. Ben mesela Hıdrellez'de gül ağacına değil, avokado bitkim var, onun dibine koyuyorum. Ertesi gün denize atmak yerine kanala atıyorum. Bayram yemekleri yapıyoruz falan. Devam ettirdiğimiz aslında çok şey var ama insan nostaljik oluyor ister istemez ve özlüyor. Bu bölümün son sorusu da benden. Ve hatta bence en can alıcı soru. Ben bunu kendime sık sık soruyorum. Böyle tavana bakıp düşünüyorum hatta yani. Dramatikleştiriyorum olayı. Emre'cim son sorumuz. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
Hazal Yılmaz şöyle bir şey demişti ilk sezon konuklarımdan. Ben hiç gitmedim ki gibi. Bazen bunu da düşünüyorum. Yani bir yandan aslında o kadar hani Türkiye ile bağımız da devam ediyor ki. Kafa olarak bazen gitmemiş gibi de hissediyordum eskiden. Şimdi pandemi dönemiyle Türkiye'ye gitme sürelerimiz uzadıkça hani buraya da daha çok alıştığımı düşünüyorum. O yüzden fikirlerim çok değişiyor bu konuda. Yani bence zaten röportaj yaptığım birçok kişinin bazı insanların çok net fikirleri var. Birçok kişi de kararsız. Fikrini sorduğum insanların %90'ı bir noktada döneriz ama şu an değil diyor. Ve kaçımız gerçekten dönecek merak ediyorum. Mesela işte çocuklarıyla Türkiye'den taşınan, özellikle Ankara Anlaşması'yla son 2 yılda çok insan oldu Londra'ya, ya da işte yurt dışına tek gidip yurt dışına birileriyle tanışıp hayat kuran da birçok insan var. Mesela bunlar uzun vadede dönmeyecektir gibi geliyor, ya da buraya çocuklarıyla gelenlerin çocuklarının mesela yüzde kaçı acaba dönecek? Bunları merak ediyorum. Kendimin cevabını da bilmiyorum. Ve açıkçası Türkiye'nin hani en iyi liselerinden, üniversitelerinden mezun, kendini geliştirmiş, donanımlı bu insanların Türkiye'de yaşamaması. Hani bir yandan böyle bir podcast yapıyoruz, bu insanları bir araya getiriyoruz bu platformda. Bir yandan da üzüldüğüm bir konu açıkçası, Türkiye açısından büyük bir kayıp tabii ki.
Nasıl rap edeyim bilemedim.
Öyle de derin bir yerde bitti ki.
Evet.
Böyle dedim ki derin bir noktada bitirmiş olayım. Evet, klasik sorularla da bittiğine göre nasıl toparlasak bu bölümü? Şu an üçümüz kararsız kaldık. En iyisi ben mikrofonu yeniden konuk koltuğundan kalkıp ev sahibi koltuğuma geri döndüm şu an. Umarım uzun konuşmam sıkmamıştır sizi bu noktaya kadar dinlediyseniz. Teşekkür ediyorum. Ya burada konuk olmak gerçekten farklı bir şeymiş. Birçok not çıkarmıştım. Bazılarını atladım, bazılarını söylemiş oldum. Arada böyle sesim yoruldu, sesim titredi falan, böyle geriliyor insan. Konuklarımın da ne yaşadığını daha iyi anlamış oldum açıkçası. Bana bugün tekrardan podcastime konuk olan Tuna ve Güle ve ablama Arzu'ya da teşekkür ediyorum. Onlar da yurt dışı hikayemde ve bir gidene soralım hikayesinde çok güzel rol oynadılar bu zamana kadar. Ve tabii ki sizlere de, dinleyen herkese de tekrardan teşekkür ediyorum. Demin Gül'le de konuştuğumuz gibi hani insanlara fayda sağladığını öğrenmek çok güzel bir şey. Umarım fayda sağlamaya devam ederiz. Umarım dinlemeye devam edersiniz. Bu şekilde. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
100. bölüm için seni tekrar tebrik ediyorum.
Evet, daha nice 100. 200. bölümlere
dinlemeye devam ediyoruz. 200'de de bir daha sorarız.
200'e umarım o 100. bölüm için bahsettiğim konukları artık ayarlamış olurum. 120 ya da 150'de umarım onları da sizin karşınıza geçirmiş olurum. Gerçekten çok iyi iki konuk adayım var. Onlar da önümüzdeki bölümler için minik bir teaser olsun. Bu şekilde dinleyen herkes için teşekkürler. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.